أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها فنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bugünkü programda akrabalarına olan hüsnü muamelesi üzerinde duracak ve Efendimiz akrabalarını ne şekilde görürdü, gözetirdi, korurdu, kollardı, onlara ne şekilde davranırdı, ne şekilde onları arayıp sorardı, bunun misallerini göreceğiz. Tabii ki bu hepimiz için çok önemli. Hepimizin akrabaları var. En yakından başlayarak, anne, baba, kardeşlerden başlayarak, yeğenlerimize, amca, dayı, onların çocuklarına, gerek nesep itibariyle, gerek sıhriyet, evlilik itibariyle akrabalarımız var. Onlar da üzerimize düşen görevler nelerdir? Bunları ne kadar yerine getirebiliyoruz, ne kadar farkındayız? Bu açıdan inşallah Efendimiz'den nakledeceğimiz gerek kavli, gerek fiili örnekler, numuneler bize bir yol gösterici olacaktır inşallah. Buhari Edep 12. bapta geçen bir Efendimiz'in mübarek sözüyle başlayalım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Sıla-i Rahim'e ihtimam göstersin. O ne yapar? Hem insanın ömrünü uzatır, uzamasına vesile olur, rızkının çoğalmasına vesile olur. Büyük hayırlara erişmenin yoludur. Akrabayla ilişkilerimizi sıkı tutmak, Sıla-i Rahim'e ihtimam göstermek, bunu koruyup kollamak büyük bir manevi kazancın, sermayenin anahtarıdır. Değerli dinleyenlerimiz, İslam ahlak anlayışında akrabalık ilişkilerine riayet veya akrabalık bağı anlamında sıla-i rahim, sılatur rahmi, sıla-i rahim tabirini kullanıyoruz. Bu bir büyük bir efendim mana taşıyan bir terkiptir. Sılatur rahim terkibi. Peki ne anlama geliyor bu? Arapçada sıla, bu vasala yasılu kelimesinden geliyor. Bağ, bağlamak, birleştirmek gibi bir anlamı var. Rahim ise aslında anne rahmi de buradan geliyor. Ama kelime akrabalık anlamında kullanılmış. Peki akrabalığın rahim kelimesi ifade edilmesi, bunun hikmeti nedir? İnsan oğlunun bir anadan gelmesiyle ilgilidir. Niye bu akrabalığa rahim denmiş ve rahim de anne rahmi, çocuğun yetiştiği, anne karnında çocuğun büyüdüğü, yetiştiği, doğuma hazırlanmış olduğu yer anlamında. Demek ki bütün insanlık bir anneden geliyor. Hazreti Adem ve Hazreti Havva, o oradan başlamış, oradan geliyor. Peki anne karnında çocuğun yetişmiş olduğu bu yere, ki ayet-i kerime buraya efendim mekin diye bir ifade kullanıyor. Yani kararın mekin diye bir ifade kullanıyor. Yani orada çocuğun rahatlıkla büyüyebileceği, bütün imkanı hazırlanmış olduğu çok güvenli bir bölge diye bahsediliyor. Buraya rahim denmesinin de Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim ismiyle bir bağıntısı vardır. Cenab-ı Hakk'ın belki rahmetinin insana, o efendim insan oğluna, o bebeğe ulaştığı veya ona efendim elinden tutmuş olduğu en önemli bir yer olması açısından da böyle bir isimlendirme yapılmış olabilir. Dolayısıyla kelime böyle derin anlamları olan bir yani terkip, derin anlamları olan bir terkip. Yani birbirine akraba olan kimseler bu akrabalığın nereden başladığını, kaç nesildir devam ettiğini öğrenmek için bir araştırma yapsalar, sonunda onun aynı rahimde nihayete erdiğini görürler. O da Hazreti Havva annemizin karnı ve rahmi. Bir başka ifadeyle rahim, akrabalığı sağlayan şeydir. Ayrıca rahim, Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle aynı kökten türeyen bir kelimedir. Canlı varlıkların yaratılışı ve hayatlarını idame ettirebilmeleri Allah'ın merhamet sıfatının bir tecellisidir. Hadiseye bu zaviyeden bakınca eşrefi mahlukat olan insanın fiziki alemde ilk yaratıldığı ve barındırıldığı yere rahim denmesinin, bu ismi verilmesinin anlamı daha iyi anlaşılacaktır. Dolayısıyla anne rahm dediğimiz zaman da bunun Yüce Rabbimizin Rahman Rahim esmasıyla sonsuz merhamet sıfatıyla bir bağlantısı olduğu aklımıza gelmelidir. Cenab-ı Hakk'ın çünkü kulların rahmeti orada ulaşıyor, oradan başlıyor ve oradan devam ediyor. Aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın Rab sıfatı da böyle. Mesela kadına Araplar Rabbetüddar derlermiş. Evin yani mürebbisi. Babaya Rabbuddar, evin yöneticisi anlamında. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatı anneye babaya veriliyor. Niye? Çünkü çocuğun terbiyesinde Cenab-ı Hakk'ın o Rab isminin tecellisi anne baba vasıtasıyla çocuğa ulaşıyor. Yemesi, içmesi, büyümesi ve ihtiyaçlarının karşılanması. Dinimizde insanlar arası ilişkilere ihtimam gösterildiği gibi bilhassa anne babanın ve yakınlardan başlayarak akrabaların ziyaret edilmesi ve her türlü desteğin verilmesi de son derece önemli bir prensip olarak ortaya konulmuştur. Bir ayet-i kerimede önce Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye ortak koşmamak, ardından ana babaya ve akrabaya iyilik yapmak emredilirken Nisa 36. ayet-i kerimede bir başka ayet-i kerimede bu husus daha açık bir şekilde dile getirilerek şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesi Ya eyyühennâsü tekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin. Sizi tek bir nefisten, Adem'den yaratan Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve halaka minâ zevcehâ ve sonra eşini ondan yaratan ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa'a onlardan da o ikisinden de erkek olsun kadın olsun bütün insanlık neslini pek çok kadın erkeği yaratan Allah'a karşı gelmekten sakın. Ayet-i kerimesinin devamında adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının buyuruluyor. Yani orada insanların aslında bir anne babadan meydana geldiğini, işte akrabaların birbirine karşı bir hukuku olduğunu, dolayısıyla belki bütün insanlarla aynı şekilde bir ilişki geliştirmek kolay olmayabilir ama hiç değilse işte anne babadan başlayarak yakın akrabanın hukukuna dikkat etmek gerektiğini Cenab-ı Hak burada buyuruyor ve bunu Allah'a karşı gelmekle yani Allah'ın hukukunu çiğnemekten sakının, bir de akrabalık hukukunu çiğnemekten sakının buyurarak ikisini yan yana getirmek suretiyle akrabalık hukukuna riayetsizliği adeta Allah'ın hukukuna riayetsizlik mevkiinde ele alıyor. Yani onun derecesini yükseltmiş oluyor. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Zaten ayet-i kerimelerin sonu ya Cenab-ı Hakk'ın bir işiten, bilen, haberdar olan bir ismiyle veya rakip gibi, mukit gibi takip eden, murakabe eden, gözetleyen bir ismiyle veya hasip gibi, mukit gibi hesaba çeken bir ismiyle ayetler nihayete erer ki buradaki emirleri dikkate alasınız ve bunu ihmal etmeyeseniz diye. Kıymetli dinleyenlerimiz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını iyilik etsin buyurmuştur. İslam'la ilk muhatap olan birçok kimseye de benzer anlamda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur sevgili peygamberimiz. Efendimiz aleyhisselam bu Kur'an-ı Kerim'in bir anlatım üslubudur. Cenab-ı Hak böyle emrettiği şeylerin yerine getirilmesi, yasakların da kaçınılması için o konuyu, o hususu hep Allah'a ve ahirete imanla irtibatlandırır. Mesela وَلَا تَخُذْكُمْ بِهِ مَرَافَةٌ فِي دِنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Yani bu işlenen suçların kamuya yönelik, diğer insanların haklarına yönelik ve affetme yetkisinde olmadığı gerek efendim devlet başkanında ve diğer kişilerde cezası verilmesi gereken suçlarda işte zina bunlardan bir tanesi. Şu cezayı uygulayın ama Allah'ın emrini uygularken sakın sizi bir merhamet duygusu almasın eğer Allah'a ve ahiret iman ediyorsanız. Yani Allah'a ve ahiret imanınız varsa Allah'ın emri neyse onu dikkate alın, onu uygulayın. Aman işte acıyoruz, macıyoruz falan derken bir ihmalkarlık göstermeyin. Mesela bir başka ayet-i kerime, aranızda bir konuda ihtilafa düşerseniz bunu ferudduhu ilallahi ve rasuli in kuntum tu'minu billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, böyle bir imanınız varsa aranızda çıkan problemlerin, müşkillerin halli için Allah'a ve Resulullah'a, yani Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine başvurunuz. Dolayısıyla böyle çok ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bir emri veya bir yasağı önemini dile getirmek üzere bunu böyle Allah ve ahirette imanla irtibatlandırır. Yani müminsen böyle yapacaksın. Ama senin Allah'a ahirete imanın yoksa sen bilirsin anlamında. İmansız da bir şey kabul edilmiyor. Her şey imana bağlı. O zaman bunu yapman lazım. Dikkat alman lazım. Allah'ın emrini yerine getirmen lazım. Ve yasağına uzak durman lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu üslup özelliği, yani bir anlatım özelliğini Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın da zaman zaman hep kullandığını görüyoruz. Bunun kullandığı yerden bir tanesi de işte bu akrabaya ihtimam göstermek. Yine Efendimiz Aleyhisselam "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyukrim dayfehu." Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa misafirine ikram etsin. "Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyekul hayran ev liyasmut." Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusunun sana eziyet etmesin. Yine buradaki rivayette de Buhari edep rivayetinde kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasını iyilik etsin. Dolayısıyla bütün bunlar, yani sıradan gibi gözüken bu ameller ne oluyor? İmanın bir gereği olmuş oluyor. Eğer müminsen bunu yapman lazım. Ama imanın zayıfsa veya yoksa o zaman sen bilirsin tarzında yapılacak bu amellerin önemine, ehemmiyetine, ameli salihlerin önemine, ehemmiyetine Resul Efendimiz böyle bir ayrıntıyla dikkat çekmektedir. Amr bin Abese isimli sahabeden nakledilen uzunca bir hadiste bunun örneğini görüyoruz. O diyor ki, cahiliye dönemindeyken insanların dalalet üzere olduğunu, hiçbir işe yarayacak harekette bulunmadıklarını biliyordum. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Derken bir zatın önemli haberler verdiğini duydum. Rivayet böyle devam ediyor. Onunla görüşme yolu aradım. Mekke'de kendisine ulaştım ve "Sen kimsin, necisin?" diye sordum. "Peygamberim." diye cevap verdi. "Peygamber ne demek?" dedim. "Beni Allah gönderdi. Allah vazifelendirdi." "Seni hangi vazifeyle gönderdi?" diye sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "akrabayı koruyup gözetmek, putları kırmak ve Allah'ın bir olduğunu ilan edip ona ortak koşulmaması gerektiğini anlatmakla görevlendirdi beni." buyurdu. Bu da Müslim rivayeti. Demek ki orada İslam'la alakalı Efendimiz'den bilgi isteyen, Efendimiz'den malumat isteyen bir kişiye Resulullah Efendimiz aleyhisselamın hemen, hatta putları kırmak ve efendim Allah'ın bir olduğunu ilan etmekten de önce akrabayı koruyup gözetmeyi öne alıyor. Hem bunun ehemmiyetine dikkat çekiyor, belki de o insanın yani diğer şeyleri kolaylıkla kavrayabilir ama akrabayla olan münasebetlerinde Efendimiz bir noksanlık, bir ihmalkarlık hissettiyse onu bu işe teşvik etmek üzere de bunu söylemiş olabilir. Bir de yani İslam'ın ne kadar insani bir din olduğunu, yani ne kadar böyle fıtri bir din olduğunu, yani anneyi, babayı, akrabayı, muhtacı hepsini koruyup, kollamak, gözetmek, şefkat, merhamet dini olduğunu da Efendimiz burada ilk planda ona öncelik vermiş oluyor. Cenab-ı Hak beni işte böyle bu vazifelerle gönderdi buyuruyor. Onun da başında akrabayı koruyup gözetmek kısmını zikretmiş oluyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın naklettiği rivayete göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelir ve der ki ya Resulallah, beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak amelin ne olduğunu söyler misin? Peygamberimiz şöyle buyurur: Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şey ortak koşmaz, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, akrabalarına karşı iyi muamelede bulunur. Sorusunun cevabını alan adam geri dönüp giderken Efendimiz yanındaki ashabına eğer bunlara sımsıkı sarılırsa cennete girer buyurdu. Hem İslam'ın esasları var, hem akrabaya iyi muamelede bulunmak var Resul Efendimiz'in buradaki talimatları arasında. Akrabalık ilişkilerinin devamı cenneti kazanma vesilesi sayılırken bu ilişkileri koparmak ve akrabalık hukukuna riayet etmemek de Allah'ın rahmetinden uzak kalmaya sebep olmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah Teala varlıkları yaratma işini tamamlayınca, bütün yerleri, gökleri, bütün varlıkları bunları yaratınca, bunlar tamam olunca akrabalık bağı rahim ayağa kalkarak huzurunda bu duruş akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur dedi Cenab-ı Hakk'a. Akrabalık yani rahim ayağa kalkıyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda duruyor ve o duruşunun da sebebini şöyle dile getiriyor: Ya Rabbi, huzurunda bu duruşum akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınan bir kişinin duruşudur. Akrabalık hukukunu ihmal edenlerden sana sığınıyor ya Rabbi. Onlardan yüz çeviriyorum ve sana yöneliyorum. Bu duruşum onun bir simgesi. Allah Teala pekala seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi kesmeme razı değil misin diye sordu. Akrabalık bağı elbette razıyım dedi. Bunun üzerine Allah Teala sana bu hak verilmiştir buyurdu. Yani nedir hak? Seni koruyup gözeteni Allah da gözetecek. Seninle ilgisini kesenlerden de Allah rahmetini kesecek. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nail olmak veya rahmetinden mahrum kalmak bu akrabalık bağlarına riayet edip etmemeye bağlı bir durum. Buradaki hadis-i şerife göre. Bu husustaki bir hadis-i şerif de şöyledir, hadis-i kutsi. Allah Teala buyurur ki ben Rahmanım, Rahim, yani akrabalık bağı var ya işte onu kendi ismimden bir isim olarak türettim. Ona kendi isimden bir isim verdim. Ona riayet edene ben iyilik ve ihsanda bulunurum. Onu koparanı da lütuf ve merhametimden mahrum bırakırım. Bir hadis-i kutsi. Ebu Davud Zekat 45'te geçen. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis-i şerif ise akrabayla ilişkisini kesenin hazin durumunu şöyle belirtmektedir: Her cuma gecesi insanoğlunun amelleri Allah'a arz olunur. Ancak akrabasıyla alakasını kesen kimsenin amelleri kabul edilmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zulüm ve haksızlık edip haddi aşan ile akrabalık ilişkilerini kesen kimseye daha dünyadayken cezasının verileceğini ve bunun da ahiretteki cezaların yerine geçmeyeceğini beyan buyurmuştur. Ayrıca Efendimiz akrabalık ilişkilerine riayetin dünyadaki semeresini de şöyle işaret etmiştir: Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse akrabasını kollayıp gözetsin. Akrabalarını ziyaret ettiği halde onlardan olumlu muamele görmeyenlerin dahi ilişkilerini kesmemeleri gerekir. Bununla ilgili Efendimiz'e de şikayetler geliyor tabi o zaman. Diyor ki ya Resulallah, ben bütün gücümle uğraşıyorum. Yani bağlarımızı kuvvetlendirelim, gidelim, gelelim, arayayım, sorayım diye uğraşıyorum. Fakat ne kadar uğraşsam onlar uzak duruyorlar. Bazıları uzak duruyor. Hatta benim aramamdan, gidip gelmemden de rahatsız oluyorlar. Ben ne yapayım? Gibi şikayetler oluyor. Efendimiz Aleyhisselam onunla ilgili bakalım bize nasıl bir yol gösterecek. Bununla birlikte yakınları tarafından kendilerine alaka gösterilen kişilerin karşılık vermemeleri durumunda büyük bir mesuliyet altında kaldıkları unutulmamalıdır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum. Onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar diye şikayette bulundu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin gibi isen akrabana sıcak kül yediriyor gibisin. Şayet bu şekilde davranmaya devam edersen onlara karşı senin yanında Allah Teala'nın görevlendireceği bir yardımcı daima bulunacaktır. Hadis-i şerifte geçen onlara sıcak kül yediriyor gibisin ifadesi bir teşbihtir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabasından ilgi gördüğü halde aynı şekilde karşılık vermeyen kimselerin içinde bulunduğu hali sıcak kül yiyenin acı ve ızdırap haline benzetmiştir. Yani buradaki sorumluluk sıcak kül yemek ziyaret edene değil, ziyaret edildiği halde buna karşılık vermeyen, bu tür efendim ilişkilere karşılık vermeyen, tam da kötü şekilde bir mukabelede bulunan kişinin halini dile getiriyor. Demek ki bu Araplarda kullanılan bir mesel, sıcak kül yemek veya yedirmek herhalde iyi bir şey değildir. Yani bırakalım sıcağını, yani soğuğunu bile yemek mümkün değildir. De kül olunca insan ağzını dolar, boğazını sarar. Boğulacak gibi yapar. Hele bir de sıcak olursa bir de yakar üstelik. Dolayısıyla o kişinin böyle akrabalık ilişkilerine mesafede duran, yapılan iyiliğe kötülükle muamele eden ve iyi göstermeyen kişilerin yaşayabilecekleri o kalbi, ruhi, ızdırabı ve sıkıntıyı Efendimiz Aleyhisselam böyle dile getirmiş olmaktadır. Her ne kadar yakınları tarafından karşılık görmese bile kişinin yaptığı iyiliğe devam etmesi gerektiğini Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle belirtmektedir. Akrabasının yaptığı iyiliğe aynı da karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten adam kendisiyle ilgiyi kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir. Hatta akrabaları Müslüman olmasa bile kişi onlarla belli bir hukukunun olduğunu unutmamalıdır. Bir ayet-i kerimede Müslüman olmayan anne ve babaya Allah'ı inkar etmek için zorladıkları takdirde itaat edilmemesi emredilmekte, hemen peşinden de onlarla dünyada iyi geçin buyurulmaktadır Lokman 15. Bu da tabi o dönemde yaşanmış hadiseler var. Şüphesiz sonraki dönemlerde, günümüzde de yaşanan böyle hadiseler vardır. Yani çocuk dindar olabilir namazında, niyazında, inancında. Fakat anne baba ikisi veya birisi bu noktada yanlış bir yolda bulunabilir. Hatta çocuğunu da yanlış yola zorlayabilir. Bu yöntekinde de bulunabilir. Böyle aileler vardır, olabilir, olmaktadır. Cenab-ı Hak hangi durum olursa olsun bir evladın, çocuğun annesi babasından babasına bütün ilişkilerini koparmasını asla müsaade etmiyor. Sadece böyle şirke zorlamak gibi, kötü yollara zorlamak gibi hususlarda onlara itaatin olmayacağını, çünkü Allah'a isyanın olduğu yerde mahluka itaat olmaz diye prensipler var. Efendimiz Aleyhisselam'ın da buyruğu var. Oralarda itaat olmaz ama ne durumda olursa olsun, inançları, ahlakları ne şekilde olursa olsun, hiçbir zaman anne babadan tamamen ilgiyi kesmek o dinimizin müsaade ettiği bir şey değildir. Çünkü ayet-i kerimede şu şu hususlarda onlara itaat etme ama ve sahibhuma fid dünya ma'rufa, onlarla dünyada iyi geçin, iyi bir arkadaşlık yap, onların ihtiyaçlarını gör, onların hizmetlerine devam et diye buyuruyor. Dolayısıyla akrabaların yani gayrimüslim de olması veyahut efendim başka inançlı da olmaları yine bizim onlara ilgimizi kesmemize sebep olmamaktadır. Onlarla yine hak ettikleri şekilde bir ilgi içerisinde bulunmalıyız. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anh'a diyor ki, İslam'ı kabul etmemiş olan annem Resulullah zamanında yanıma gelmişti. O Müslüman Esma annemiz ama annesi henüz Hazreti Bekir'in de hanımı Müslüman olmamış. Peki daha sonra Müslüman olduğu anlaşılıyor. Peygamberimizin görüşünü almak için annem beni özleyip gelmiş. Ona ve Müslüman değil yani henüz müşrik, ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet annene iyi davran buyurdu. Muhtaç durumdaki akrabaya yapılacak iyilik ve yardımların başkalarına yapılacak hayırlardan ecir ve sevap bakımından daha üstün olduğu bilinmelidir. Konuyla ilgili olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen sadaka ise iki, ise iki sadaka sevabı yerine geçer. Biri sadaka sevabı, öteki de akrabayı koruyup gözetme sevabı. Hatta bu komşulukta da böyledir. Yani diyor ki efendim, komşun diyor, akraban olmayan komşunsa onun efendim üzerinde senin üzerinde bir hakkı vardır. Eğer hem komşun hem de akraban ise bu kez senin iki tane hak var. Bir, komşuluk hakkı, iki, akrabalık hakkı diye Efendimiz o şekilde beyan ediyor. İyiliğin öncelikle akrabaya yapılması ilgili bir başka rivayeti Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle naklediyor. Medine'de Ensar arasında en fazla hurmalı bulunan Ebu Talha idi. Ebu Talha'nın en sevdiği malı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyruha adlı hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla eremezsiniz. Ayet-i kerimesi nazil olunca Ebu Talha Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi ve ya Resulallah, Cenab-ı Hak sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla eremezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malım bu Beyruha adlı bahçedir. Onu Allah rızası için infak ediyorum. Allah'tan onun sevabını ve benim için ahiret azı olmasını dilerim. Beyruha'yı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan dedi. En sevdiği bahçesini infak etti. İnfak etmek istedi. Bunun üzerine Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana, karlı mal dediğin işte budur. Seni duydum Ebu Talha, onu akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Yani böyle tamamen böyle yani kimin istifade edeceği belli olmayacak şekilde bir infak ve vakıf değil de Efendimiz Aleyhisselam burada onun yapacağı hayrı akrabalarına yönlendiriyor. Diyor ki bunu diyor akrabalarına vermeni uygun görüyorum. Onlara ver. Onlar istifade etsinler. Ebu Talha öyle yapayım ya Resulallah dedi ve bahçeyi amcasının oğulları ve diğer akrabalar arasında taksim etti ama verdi ama. Bu Buhari rivayetinde verdi. İnfak ediyor. Akrabalarını koruyup gözetiyor. Efendimiz de o şekilde zaten yapmasını arz ediyor. Demek ki şeyin Ebu Talha'nın akrabaları muhtaç bir durumda ki ihtiyaçları var ki sevgili peygamberimiz bunun şey yapılmasının daha güzel ve sevaplı olacağını Ebu Talha'ya telkin ediyor. O da o şekilde infakını yapmış oluyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki bu akrabayla olan münasebetlerimizle ilgili çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, Efendimiz'den çok örnekler var. Ama programın sonuna gelmişken yine bir sonraki programı devam etmek üzere ara veriyor. Ve her hususta Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri, sünnet-i seniyyesi, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu istikamette davranabilmeyi Cenab-ı Hak'tan diliyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.